Item 4, SS, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Sayfa 39. 4. Bölüm, Saraya Gizli Çekim. Tarih 18 Ekim 2020, yer İstanbul. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal ve yanlarında bulunan bir kişiyle beraber Boğaz'daki Four Seasons isimli otelde kahvaltı yapıyordu. Bilmiyorlardı ki tam o sırada Boğaz'dan fotoğrafları çekiliyordu. O çekilen kareler İstanbul'dan Ankara'ya ulaştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına konuldu. Fotoğraf karesindeki sırtı dönük kişinin o dönem hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma bulunan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz olduğu iddia ediliyordu. Böylece Kalın ve İnal'ın Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkisi olduğu söylendi. Deniyor ki o fotoğrafın kendisi de çekilmesi de sarayı karıştırdı. Ardından İbrahim Kalın ve Mustafa Doğan İnal Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Daha da çarpıcısı kendilerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun takip ettirdiğini iddia ettiler. Nasıl olur da bir bakanın kendilerini takip ettirebileceğini sorarak kızgınlıklarını dile getirdiler. İşin garibi söz konusu fotoğraf karesindeki arkası dönük kişinin iş insanı Süleyman Tiryakioğlu olduğunu belirttiler. Yanlarında fotoğraf karesine alınmayan dördüncü bir kişi bulunduğunu, o kişinin ise Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El Kebir olduğunu aktardılar. Gelin görün ki o dönem taraflarla konuşan Bakan Soylu iddiaları reddederek takip emrini kendisinin vermediğini söyledi. Hatta Cumhurbaşkanı'nın ve çevresindekilerin namusu benim namusumdur dedi. Ancak Kalın ve İnal kendilerini takip ettirenin Bakan Soylu olduğu konusunda ısrarcı davrandılar. Sahi, Kalın ve İnal nasıl olur da bu kadar emindiler? Yoksa... İbrahim Kalın, takip edilsin talimatı. Edindiğimiz bilgiye göre söz konusu fotoğraf çekilmeden aylar önce dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bir talimat verildi. Soylu talimatında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın takip edilmesini istiyordu. Bunun da Erdoğan'ın talebi olduğu izlenimi yaratmıştı. Ancak Mustafa Çalışkan bu talimatı yerine getirmedi, aylar sonra ise bu fotoğraf karesi çekildi. Gazeteci Seyhan Avşar'ın o dönem konuştuğu üst düzey emniyet kaynakları ise Bakan Soylu'dan Emniyet Müdürü Çalışkan'a gelen takip talebini doğrulayacaktı. Bitirirken, o gizli çekimden kısa bir süre önce Soylu ile Çalışkan'ın arasının bir süre sonra bozulduğunu artık herkes biliyor. Soylu Çalışkan ile girdiği savaşta en önemli mevziyi 16 Haziran 2020 tarihinde kazandı. Zira o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atadı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü oldu. Yani Çalışkan pasifleştirildi ve söz konusu takip fotoğrafı da sonrasında çekildi. İlginç mi? Aynı gün aylar sonra fotoğraflanacak Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal Twitter hesabından şu mesajı yazdı. Bugün bir avukat arkadaş dedi ki devşirmeler güçlü zamanda gelir, serden geçti olur, öz evlatlar arka plana atılır. Ama sıkıntılı zamanlarda ilk ihanet devşirmelerden gelir. Doğru söz. Bir abi de şunu yazmış. Kimse sınanmadığı sadakatin, bağlılığın, dostluğun, kardeşliğin, sırdaşlığın, davadaşlığın, mertliğin, cesaretin, yiğitliğin sahibi değildir. Gerçek ölçü imtihandan geçmek, her türlü badirede, yoklukta, zorlukta, menfaatte ve tehlikede sağlam kalabilmektir. Sahi, Mustafa Çalışkan'la yakınlığı bilinen Mustafa Doğan İnal kime devşirme diyordu? Doğru tahmin ettiniz. Hatırlatmasak olmaz. Mustafa Doğan İnal'ın arası hem sarayla hem de kimi iş adamlarıyla oldukça iyiydi. Yargı üzerinde de herhangi bir avukattan daha fazla etkiliydi. Saraylardaki savaşlar, tahtlar yok olduktan sonra görünür olur. Kim bilir, belki bir gün duvarların ardında konuşulanları kulağımızın dibindeymiş gibi duyacağız. 5. Bölüm Süleyman Soylu'nun Trolleri. Alo İhbar adlı web sitesini hatırlar mısınız? Denizciler sitesini, Karanet TV'yi, TSK kulisi. Ya süper denizciler, hangarın sesi, bulut altı, paşa keyfi desem ne gelir aklınıza? Hiç kimse anımsamasa da haramzadeler isimli hesabı Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmaz. Tıpkı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin farklı ülkücülük adlı siteyi aklından çıkarmayacağı gibi. Siber terörün adresleriydi bunlar. Fethullahçılar tasfiye etmek istediği insanları bu adresler üzerinden hedef gösteriyordu. Sonra orada yazılanları Zaman ve Taraf gazeteleri sayfalarına taşıyor, kamuoyunda operasyon için rıza oluşturma süreci başlıyordu. Sonuç kimi zaman istifa, kimi zaman tutuklama, kimi zamansa intihar oluyordu. Kirliydi, çok kirliydi her şey. Geçti mi o günler? Hayır. Sadece klavyenin ucundaki parmaklar değişti. Lakin Erdoğan'a gönülden bağlı, içeriği bilen bir kaynağımız anlattı. AK Parti'de kendi yarattıkları trollere dair rahatsızlık var. Örneğin sevilmeyen bir troll hesabının tweetini paylaşması, sanılanın aksine kabinedeki bazı bakanları huzursuz ediyor. Zira ters tepiyor. Konu konuyu açtı, şunları duyduk. AK Parti ile ilişkili 3-4 ayrı troll ekibi mevcut. En büyüğü iletişim başkanlığı ile bağlantılı. Parti içinde bu trollere dair kırılma ise Mustafa Şentop olayıyla yaşandı. Ondan sonra bu hesaplar başımıza bela olacak diyenler ve uzak durmak isteyenler çoğaldı. Unutanlar olabilir. Mustafa Şentop olayı 2022'nin Nisan ayında yaşanmıştı. AKP'ye reklam hizmeti veren bir ajansın sahibi olan Cumhur Frankfurt adlı hesap TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u tehdit etmişti. Sahi kimdi o Cumhur Frankfurt? Gerçek adı Mehmet Cumhur Temizsoy. 12 yaşında gittiği Almanya'dan bir süre önce Türkiye'ye döndü. Çünkü sosyal medyadan AKP'ye verdiği destek videoları artık ciddi kazanç kapısı oldu. 2020'nin sonlarında Ramiz Coşkun ile birlikte Haysemist adlı bir reklam ajansı kurdu. Bugün Beyoğlu merkezli bu ajansla hem AKP'ye hem de iktidara yakın kurumlara reklam hizmeti veriyor. Kavganın gerçek nedeni. Peki böylesi bir hesap neden Mustafa Şentop'u etiketleyerek arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış derdi? Gösterilmek istenen gerekçe Şentop'un tutuklanan gazeteci İbrahim Haskaloğlu ile fotoğrafının olmasıydı. Fakat asıl gerçek o mu? Değil. Öyle ya, kimlerin kimlerle fotoğrafı çıktı, bu da ne ki? Bundandır ki bizzat Meclis Başkanı Şentop da iç operasyon çekiyorlar demişti. Ve asıl nedeni bildiği için ilk defa bozuyorum prensibimi diyerek yanıt verdi. Herkes o tweetin bir güç tarafından attırıldığına emindi. Kimi pelikancıları, kimi iletişim başkanlığını, kimi Mustafa Varank'ı, kimi ise Süleyman Soylu'yu işaret etti. Evet, kimdi o güç? Bir bilen hatırlattı. Haskaloğlu kişisel verileri hukuka aykırı yayma suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmadaki şikayetçi kimdi? İçişleri Bakanlığı. Bu açıyla da bakmalısın Şentop'un kavgasına. Doğru. AKP cephesinden konuştuğumuz isimlerin çoğunluğu da Süleyman Soylu'yu işaret ediyordu. Hatta bizzat Şentop'un çevresinde de aynı isim fısıldanıyordu. Peki Soylu cephesi neden hedef alsın Şentop'u? İki ayrı isimden şu tezi duyduk. Erdoğan sonrası için ismi öne çıkanlardan biri de Mustafa Şentop. Süleyman Soylu MHP'nin de desteğiyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü tasfiye etti. Şimdi de sıra Şentop'ta görülüyor. Keza Soylu'nun Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi tartışmasında Şentop'un takındığı tavırdan rahatsız olduğunu da unutmamalı. İntikamı gibi de yorumlanabilir bu hamle. Karşı çıkanlar da yok değildi buna. Soylu cephesi de kendisinden bilindiğini fark ediyordu ve haliyle biz yapmadık iddiasındaydılar. Şunu hatırlattı biri. Evet, Cumhur Frankfurt'u meşhur eden, onu yükselten aslında Süleyman Soylu cephesidir. Ama Soylu bir süredir mesafe koydu ona. Çünkü Cumhur Frankfurt bireysel hareket etmeyi seviyordu ve Soylu ile bu konuda anlaşamadılar. Belki Soylu'ya yakın isimlerin desteğiyle o mesajın atılmış olma ihtimali var. Ama Mustafa Varank'a da bir bakmak gerek. Nihayetinde trolleri konuşurken Süleyman Soylu'yu atlamak olmazdı. AKP'deki rahatsızlık. Zira öğrendik ki AKP içinde Soylu'ya yakın olduğu bilinen web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına dair de özel bir rahatsızlık vardı. Öyle ki Soylu'nun danışmanlığını da yapan akrabası CD'nin bu siber şebekenin başında olduğu konuşuluyordu. Onun koordinasyonunda 3 ayrı haber sitesi ve onlarca sosyal medya hesabı Bakan Soylu için çalışıyordu. O siteler ki her gün Süleyman Soylu propagandası yapıyor, bakanın düşman gördüğü isimlere dair operasyon kokan metinleri paylaşıyordu. Hatta 3 ayrı sitede de aynı görseller, aynı boşluklar, aynı satırlar yayımlanıyordu. Gün geliyor hedef gösteren o yayınların muhatabı bazen parti işinden Metin Külünk, bazen Mehmet Metiner, bazen de başka bir AKP'li kurmay dahi oluyordu. Sahi Süleyman Soylu ne yapmaya çalışıyor? Trolleri konuşurken şunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bir doğru, üç yalanı yaymak içindi. İşlenen suçlar kadar işleniş yolları da eskiydi. Değişen sadece suçluların adıydı. Akıbetleri ise değişmeyecek. Ebabil yapılanması, tarih 11 Ocak 2023. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tartışma yaratan bir çıkış yaptı. Yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken, cevap vermekten kaçamayacağı, yine kimyasının bozulacağı bir dosya açıklanacak. Böyle açıklamalar bu dönemlerde riskli. Kamuoyu merak etmesin. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak bir durumda olursa, o dosyayı açıklayacak 3 arkadaşıma daha birer örneği teslim edildi. Ertesi gün CHP'li Özel beklenen açıklamayı yaptı. Süleyman Soylu'nun troll ordularını anlatmaya başladı ve bir ismin liderliğinden bahsetti. Emin Şen. Şen İçişleri Bakanı Soylu'nun kağıt üstünde sosyal medya danışmanıydı ama aslında kara kutusuydu. Twitter'da Eminimsi adlı hesabın kullanıcısıydı. O hesap ki Anıtkabir 2023'te yıkılacak. Fethullah Gülen gelecek, birlikte tepeden KTÖ'nün, yani Kemalist terör örgütünün Galatasaray'daki eylemlerini seyredeceğiz gibi mesajlar paylaşıyordu. İşte o Şen, Ebabil Harekatı adlı sosyal medya yapılanmasının da yöneticisiydi. Özel'in dediğine göre Ebabil'in Telegram'daki kanalı üzerinden üretilen ve muhalefeti karalamayı amaçlayan içerikler 8000 kişilik troll ordusu üzerinden servis ediliyordu. Bu içeriklerle kimi zaman muhalefet partisi yöneticilerinin, kimi zamansa İBB gibi kurumların terör örgütleriyle ilişkili olduğu iddiası yayılıyordu. Meselenin önemli bir yanı da finansmandı. Zira CHP'li Özel bu trollerin İçişleri Bakanlığı tarafından maaşa bağlandığını da ileri sürdü. Rezalet bitmiyordu. Tüm bu siber örgütün başında olduğu ileri sürülen Emin Şen'in kamu ihaleleri aldığı da ortaya çıktı. Bunu da SM360 ve Native Technology adlı şirketleri üzerinden yapıyordu. Öyle ki Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Şen ihale iddiasını yalanlamıyordu. Gazeteci Saymaz'ın ağzından dinleyelim. Kendisine ait olan şirketlerden SM360 olan kamudan çok sayıda ihale almış, yarım milyar civarında. Yüksek meblağda ihale almış. İhale aldığı kamu kurumları belli. TÜBİTAK, Jandarma Genel Komutanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi bakanlıklardan ihale almış. Sizin pozisyonunuz devletten çok sayıda ihale almanızı sağlamış dedim, reddetmedi. Ama aldığım ihaleler küçük küçük ihaleler, 50 bin lira, 100 bin lira diyor. Sosyal medya eğitimleri, sosyal medya sorumluluğuna ilişkin çalışmalar gibi kampanyalardan aldığını söylüyor. Özetle, Anıtkabir'in yıkılmasını arzulayan, ülkenin kurucusunun terör örgütü lideri olduğunu yazan, Fethullah Gülen'e övgüler dizen bir isme ve onun binlerce kişilik troll ekibine vergilerimizle para ödüyorduk. O troller de yalanlar üzerinden kamuoyunu ve hatta devlet aygıtlarını yönlendirmeye çalışıyordu. Tüm bunların da başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olduğu iddia ediliyordu. Devlette görevli troller. Aslında işin perde arkasına girdikçe tablo daha da vahim hale geliyordu. Şöyle ki, her şey Gezi direnişiyle başladı. İktidar Gezi sürecinde sosyal medyanın kitleler üzerindeki etkisini anladı. O süreçte bazı troll hesaplar etkin hale getirildi. Ancak iktidar kanadındaki asıl atak 15 Temmuz 2016'dan sonra yapıldı. Darbe girişiminin ardından Fethullahçıların yasa dışı dinleme üssü olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı TİB binasının dinamitle patlatılması ve tüm bilgisayar sistemlerinin gömülmesi gündeme gelmişti. Ancak her nedense bu yapılmadı. TİB'in Ankara Gölbaşı'ndaki binası Emniyet Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Fethullahçılarla savaşını Fethullahçıların eski merkezinde yapacaktı. Devletin içinde ulusal güvenlik riski var, yapmayın diyenler ise dinlenmedi. Tıpkı Fethullahçıların tüm Türkiye'ye dair istihbarat bilgilerini tuttuğu DEVA ve IRIS adlı sanal sistem projelerindeki kaynak yazılım kodlarının çöpe atılmadığı gibi. Duyduk ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya FETÖ'nün sisteme erişebileceği izah edildi, tüm riskler anlatıldı ama o dinlemedi. Bir yandan da 15 Temmuz sonrası incelenmesi gereken 2 milyona yakın dijital döküman vardı. Siber suçlar konusunda uzman polislerden haftada 50 bin veriyi incelemeleri isteniyordu. Öyle ya, gün geliyordu, bir Fethullahçı'da 44 ayrı USB bellek dahi ele geçiriliyordu. Lakin tüm bunları inceleyecek personel yetersizdi. İşte bu ihtiyaç Süleyman Soylu'ya emniyet içinde önemli bir alan açtı. Nasıl mı? Şöyle. Tarih 22 Kasım 2016. 678 sayılı KHK ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi'ne 500 geçici uzman alınmasına karar verildi. Aradan bir yıl geçtikten sonra da alınan o uzmanlar yine KHK eliyle devlette kadrolu haline getirildi. Meselenin görünmeyen yanı ise şuydu. 3 yıl için geçici görevle alınıp devlette daimi kadroya taşınmak istenen 500 kişiye devlette itirazlar vardı. Emniyette kurulan komisyonda yer alıp Bakan Soylu'nun kadroya alalım talimatına karşı çıkan polis müdürleri ya emekli ya da başka yerlere tayin edildi. Bunun üzerine kurulan ikinci komisyonun yeni üyeleri yüzlerce uzmanı devletin daimi kadrosuna aldı. Aldı almasına da kimlerdi onlar? Yanıtını gazeteci Tolga Şardan'dan okuyalım. Aldığım bilgiye göre siberci uzman kadroları verilenler arasında gerçekten bilişim konusunda yetkinliği olan ancak torpille kuruma kapağı atanların yanında ev kadını, kuaför, marangoz hatta taksici bulunuyor. Bilgisayar ve bilişimle hayatlarında hiç yolu kesişmemiş bu kişilerin kuruma siber uzman olarak alınması sıkıntıya da neden oldu kuşkusuz. Görüştüğüm bir kaynağın bilişim teknolojilerden habersiz olan söz konusu siber uzmanları tanımlarken bilgisayarları açma kapama düğmesinden açıp kapatıyorlardı diyerek kuruma alımı yapılanların bilgi donanım eksikliğini esprili biçimde anlattı. Oldukça sıkıntılı bir dönemde siber suçlarla mücadele dairesinde uzman olarak görevlendirilen ancak uzmanlık yapmaya yetecek bilgisi olmayanlar aynı dairede 6 aylık özel eğitim aldı. Torpilli siberciler bu eğitim sonrasında gerçek siber suçlarla mücadele uzmanı olan polislerin yanında görev aldılar. Hatta ve hatta Bakan Soylu'nun Trabzon'dan yakınlarının bile siber uzman diye kadroya alındığı emniyet kulislerinde konuşuluyordu. Dahası yüzlerce ismin büyük çoğunluğu MHP'nin kurmay kadrosunun referansıyla seçilmişti. İşe alımda AKP'den gelen taleplerin Soylu tarafından pek dikkate alınmaması iktidar cephesinde de ayrı bir rahatsızlık yarattı. Kritik soru ise şuydu: neden gerçekten siber suçlar konusunda uzman isimler değil de vasıfsız insanlar emniyete alındı? Yanıtına dair konuştuğumuz bir emniyet müdürü şöyle dedi: sosyal medyayı izleme amacıyla alındığı ileri sürülen o isimlerin büyük çoğunluğunun başka bir görevi daha vardı. Süleyman Soylu propagandası. Maalesef devlet içinde Soylu'nun trollerine yer açıldı. Halen cebimizden çıkan paralarla maaş veriliyor. Siber dünyadaki suçları bulmak için görevlendirilen o yeni uzmanlar koca siber daireyi troll şubesi gibi yaptılar. Yanisi iddia şuydu: Süleyman Soylu'nun zor zamanlarında sosyal medyada ortaya çıkan, onu öven, rakiplerine ise hakaret eden sahte hesapların gerçek sahipleri aslında devlet çalışanıydı. Vergilerimizle hakaret yiyorduk, dahası suç işleniyordu. Son bir detayla bitirelim. 2022'nin ortalarına kadar siber suçlarla mücadele daire başkanı Erdal Çetinkaya'ydı. Gelin görün ki Çetinkaya'nın birinci dereceden yakınlarının FETÖ ile iltisaklı olduğu ileri sürülüyordu. Ama ne önemi var ki? Öyle ya, defolu isimlerle çalışılması daha kolaydı. Buna rağmen Bakan Soylu, o kadar sıkıntıya rağmen seni koruyorum ama sen benim dediklerimi tam yapmıyorsun diye sitem de ederdi emniyet müdürü Çetinkaya'ya. Lakin ne bilgisayar bilgisinin zayıf olması ne de FETÖ ile ilişki iddiası onu koltuğundan edebildi. Ancak özel hayatındaki bir ilişki görevden alınmasına neden oldu. Charles Colton, yozlaşma kartopuna benzer yuvarlanmaya başladı mı çığ gibi büyür diyor. Her gün bir yerinden temas ettiğimiz maaşlı troller tepemize düşen çığın bir parçası sadece. 4. ayrımın sonu. Sayfa 49.